Toprağın Sesi.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sesi programına hoş geldiniz. Bizleri www.türkiyeninsesiradyosu.com'dan da dinleyebilirsiniz. Programımızın çok değerli yapımcısı Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan naçizane ben Galip Umut Özdil. Bu hafta stüdyomuzda uzman diyetisyen İrem Yakışıklı'yı ağırlıyoruz. İrem kardeşim hoş geldin. Nasılsın?
İyiyim, teşekkürler.
Çok iyiyiz, bayramdayız. Güzel bir bayram sabahını beraber karşıladık. Bir ay boyunca tabii inananlarımız, ibadetlerini yerine getirenlerimiz oruçlarını tuttular. Allah kabul etsin. Bugün bayramın ilk günüydü. Ben eminim dinleyicilerimizin epeyce bir bölümü, şimdi akşam saatlerindeyiz tabii ki Türkiye saatiyle, büyük bir bölümü şimdiye kadar en az 2-3 defa işte oruçtan çıktık, bayramın ilk günü neyi yiyelim, neyi çok yiyelim, neyi kaçırmayalım tarzı programlar dinlediler, izlediler diye düşünüyoruz. O nedenle biz dedik ki çok değerli kardeşim İrem Yakışıklı ile bu hafta bayramın ilk sabahında biraz gıda ve beslenme okuryazarlığından bahsedelim. Biraz konuyu farklılaştıralım. Hani iki dilim baklava yesek olur mu, akşam kaçta yiyelim sorularından ziyade biraz bu konuya eğilelim dedik. Kendisi Beslenme Enstitüsü Genel Koordinatörü aynı zamanda. Şöyle programın ilerleyen dakikalarına doğru enstitüden de bahsedeceğiz. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye. Tabii ki nasıl geçti ilk önce Ramazan, onu sorayım.
Güzeldi, dediğiniz gibi dolu dolu bir 30 gün oldu. İbadetlerini yerine getirenler oruçlarını olabildikçe yavaş bir şekilde umarım açmaya özen gösterdiler.
Allah hepsininkini kabul etsin. Evet, bir de birdenbire yiyoruz değil mi? O kötü oluyor
tabii
aslında.
Tabii tabii, evet. Özellikle uzun bir açlık sonrasında bu kadar böyle hızlı tüketmek ve çok fazla yemek ilk günleri özellikle çok zorladı. Her sene olduğu gibi. Şimdi de dediğiniz gibi bayramdayız. Bu zaman da çok dikkat etmemiz gereken şey var. Ama aslında biz ne kadar gıda ve beslenme okuryazarlığının altını çizersek, ne kadar çok anlatırsak aslında tükettiğimiz üründen başlayarak sonuna kadar ki o tüm mesafe, tüm zincirde aslında neye dikkat etmemiz gerektiğini çok daha iyi bilir kıvama geliyoruz.
Zaten sorun da orada çıkıyor. Yani tabii son cümlendeki bilmek fiilini dışarıda bıraktığım zaman aslında geri kalan kısım sorun alanı bizim için. Çünkü hani dedim ya programın başında, biz şimdi Ramazan'dan çıktık, ne yiyelim ne içelim, kaç tane baklava yiyelim diye sormayacağım sana, merak etme. Dediğim gibi dinleyicilerimiz, izleyicilerimizin büyük bölümü o programlardan seyrettiler akşama kadar, epeyce bence. Dediğin gibi şimdi bilmediğimiz bir kavram. Daha doğrusunu söylemek gerekirse, haddimi de aşmayayım, ben bilmiyorum. Hem senden öğreneceğim. Aslında ben çok bilmediğim konularda program yapmayı çok seviyorum. Çünkü gerçekten bilmediğimi sorup öğrenmek bana çok daha zevkli geliyor. Bu nedenle tabii ki gıda ve beslenme okuryazarlığı nedir, neyi kapsar, bunların hepsini soracağım, merak etme. Ama az önce sen de dedin ya, bu beslenmeyle ilgili bilgilerde bu kadar çok, özellikle konuyla ilgisi kısıtlı, sınırlı olan bizler gibi insanlar için niye bu kadar çok kafa karışıklığı var? Bunu mutlaka oluşturan etkenler vardır. Doğru bilgiden önce sanırım o etkenlerden biraz sıyrılmamız da gerekir diye düşünüyorum. O nedenle böyle bir soruyu kararlaştırdık beraber. Neden çok fazla kafamızı karıştırıyorlar diyeyim daha doğrusu.
Evet, evet. Bu çok kapsamlı bir soru. Bunun öncesinde de ben programa tekrar teşekkür ederim. Çünkü gerçekten konuşulmayan bir konuyu konuşmak adına beslenme endüstrisini buraya davet ettiğiniz
sayende,
için.
Sayenizde.
Çok elimden geldiği kadar açıklamaya çalışacağım. Şimdi aslında dediğiniz gibi çok fazla bilgi var ve bu çok fazla bilginin arasında öncelikle bizim tam olarak sorunu bir saptamamız gerekiyor. Burada sorun olarak nitelendireceğimiz böyle 5 ana başlık üzerine ben odaklanıyorum. Bunlardan birisi aslında gıda zor. Gıdanın kendisi zor. Çünkü siz mesela herhangi bir meyve sebzeden bahsedelim. Bir meyvenin işte suyunu sıktığınız zaman onun daha çok şekerini tüketiyor oluyorsunuz. Vitamin, mineralini, posasını tüketmiyorsunuz. Ya da meyveyi kendisiyle yediğiniz zaman posasını alıyorsunuz. Ya da meyveyi farklı bir teknolojiye getirdiğiniz zaman işte onun daha çok belki vitamin, mineralini alabiliyorsunuz. Yani gıdanın kendisi bu kadar karışıkken insanların bir gıda ile ilgili yorum yapması çok zorlaşıyor. İyi mi kötü mü gibi.
Hele bilmiyorsak.
Hele bilmiyorsa, evet, bilmediğimiz ürünlere karşı çok daha tabii korkuyla yaklaşıyoruz. İkincisi insan zor. İnsanın yaşı, cinsiyeti, metabolik durumu, sağlığı, hastalığı, herkes, her bir birey aslında çok ayrı ve kendine özgü bir profili var ve bu profile göre değerlendirmek zor. Yani biz bir gıdayı o kişiye verdiğimiz zaman ben mesela çok hızlı onu sindirebiliyorum ama mesela siz çok farklı şekilde sindirebiliyorsunuz. İnsanı da bilemediğimiz için kafa karışıyor. Bir de bunlarla kıyasladığımız zaman bunların ikisinin aslında sonucunda bir araştırma yapıyoruz biz. Diyoruz ki mesela işte X besini bir kansere iyi gelir ya da işte kötü gelir, bu kansere yol açar gibi bir yargı yapabilmemiz için bir çalışma yapmamız gerekiyor. Ama bu araştırmaların da kendisi zor. Çünkü insan çok sosyal bir varlık. Biz onu gözlemlemekte çok zorlanıyoruz. Ya da dediğim gibi bu iki faktöre bağlı, gıdaya ve insana bağlı, neticelendirmekte zorlanıyoruz her şeyi. Bir de bunlara yetmezmiş gibi bir de sosyal medya var. Of, orada da çok ayrı bir, evet kesinlikle, orada da çok ayrı bir durum var. Çünkü maalesef kimileri iyi niyetli, kimileri kötü niyetli olmak üzere bilgiyi yanlış bir şekilde yayabiliyorlar. O da bizi kafamızı karıştırıyor. İyi niyetliden kastım şu, hani sanıyor ki aslında o bilgiyi o kişi yayarsa gerçekten birilerine umut olabilir. Ya işte mesela bak bunu kesin ye, bu sana çok iyi gelecek diyebiliyor ama hiçbir bilimsel altyapısı yok, yok bunun. Ya da kötü niyetli kişiler var. Maalesef bunlar da aramıza çok ama bunları da çok kişi farkında değil. Yani bu da şundan bahsediyorum. Mesela bir firma başka bir firmaya saldırması için belli kurumlarla anlaşabiliyor ve bu aslında sanki belli ürünleri kötülüyor gibi oluyor. Ve hani aslında belki bunları bir bilimsel
çok özetle yok. Reklam amaçlı. Kesinlikle. Yani ters reklam da var. Ters senin reklam. Anlattığın evet. gibi reklam amaçlı içerikler de var evet. diyorsun.
Bir evet. de buna ek olarak beşincisi de şöyle diyebiliriz. Gıda endüstrisi her gün yenileniyor. Ya yani her bir bilim gibi orada da çok güzel farklı cihazlar çıkıyor. Farklı teknikler çıkıyor ve aslında çok değişik alanlarda ürünler üretiliyor. Mesela buna en iyi şey bitkisel sütler diyebilirim. Biz bence 5 sene önce hiç konuşmuyorduk bile bu konuyu. Yani yok badem sütü, yok yulaf sütü, kahvenize bunu içer misiniz dediğimiz zaman ya da bir kafeye gittiğimiz zaman bunu ekledikleri zaman şaşırmıyor hale geldik şu evet. an. Ya da mesela şimdi et ikameleri var. Biz normal diyoruz ki artık işte bitkisel beslenme daha ön planda, kırmızı et tüketimini azaltalım diye çok fazla bilimsel yayın var. Ve bunun sonucunda ne çıktı? 3D yazıcıdan et çıktı mesela. Ya da hücresel bazlı etler çıktı. Veya işte bitkisel protein hazırlanmış, bezelyeden, soyadan hazırlanmış etler çıktı. Şimdi tabii ki de insanlar bunları çok sorgulayıcı bir şekilde bakıyorlar. Bu iyi mi, kötü mü? Bunlar da kafa karışıklığına sebep oluyor.
Şimdi İrem şöyle, sen anlatırken ben 5 maddeyi böyle ana başlıklarıyla yazdım da sonra da oturdum kendimi düşündüm bir yandan da seni dinlerken. Daha doğrusu tahmin ederim ki toplumun genelini düşündüm. Şöyle ki o 5 maddenin o da belki sadece bir tanesine hakim olabilirim ben vatandaş Umut Özdil olarak, biliyor musun? Gıda zor dedin. İnsan, doktor değilim ki ben kendimi ne kadar tanıyabilirim. Araştırmanın zorlukları, gıda endüstrisindeki son teknolojiler, yeni ürünler. Bunları ancak sosyal medyadan takip edebilirim. Belki benim elimin ucunda olan, yani benim hükmedebileceğim sadece bu sosyal medya var. Şimdi hani sordum ya sana neden kafa karışıklığı var? Sen de 5 madde saydın. Buradan şu sonucu çıkarabilir miyim acaba bu saptamamdan sonra? Ne kadar zaman geçerse geçsin, evet bu bilgiler her zaman kafa karıştıracak, çok zor olacak. Ta ki gıda endüstrisine senin kadar hakim olana kadar, ta ki bir belki doktor kadar, bir diyetisyen kadar insanın metabolizmasına ya da sindirim sistemine hakim olana kadar, gıda endüstrisini ve teknolojiyi çok yakından takip eden bir bilim insanı olana kadar ya da bu işin araştırmasını yapacak kapasitede bir insan olana kadar, ki bunların hepsini olmak da çok zor.
Çok zor.
Kaldı elimde benim sosyal medya. Ben ne yapacağım şimdi vatandaş olarak? Hani böyle kafa karışıklığıyla yaşamaya devam mı edeceğim?
Evet. Aslında dediğiniz gibi iyi bir gıda ve beslenme okuryazarına sahip olduktan sonra bunların hepsinde bakış açısımız değişebiliyor. Yani bu öğrenilebilen bir süreç. Başta dediniz ya bilmek diye.
Çok meseleyi kararttım yani. Onu söylemeye
evet,
çalışıyorsun.
Yani bu kadar zor değil.
Karamsar olma diyorsun
evet,
yani.
Önce öğrenmekle başlamamız gerekiyor.
Neyi yani, öğreneceğim ilk olarak?
Burada şunu söyleyeyim aslında. Gıda ve beslenme okuryazarlığının özeti diyeyim. Tabii ne demek ki. Bu tanım aslında baktığımızda? Şu demek, hem kendim için, insan için hem de çevre için daha doğru ve güvenilir o gıdayı bulmak ve o gıdayla ilgili bana iyi geliyor mu, çevreme iyi geliyor mu ya da işte uzun vadeli tüketimde benim için sağlıklı mı? Aslında bunu bilmek demek. Yani hem gıdanın tüm süreçlerine hakim olmak, bu tedarik zinciri dediğimiz üretiminden tüketimine kadar işte buna israf da giriyor mesela, ya da beslenme tarafına baktığımızda da sağlık kısmı çok ön planda çıkıyor. Yani o yüzden aslında bir gıdanın bizim için iyi olup olmadığına karar verdiğimiz tüm süreçlere gıda kuruyor okuryazarlığı diyebiliriz. Çok daha hani basitçe anlatmış olayım bu şekilde. Buna mesela etiket okuryazarlığı da giriyor. Buna doğru sosyal medya kullanımı da giriyor kesinlikle. Ama bu saydığım 5 maddeyi en azından şunu bilirsek, ya gerçekten bu alan zor. Yani bu alan benim internette bir tıkla okuduğum bir bilgiye erişimimde, evet ya X besini kesin kanser yapıyor, bu ya da bu hastalığa sebep oluyor diyeceğimiz bir durumda değil. Yani bu çok fazla, arkası bunun çok geniş, çok zor bir bilim. Bence bunu bilmek bile zaten ilk adım demek.
İlk adım. Şöyle bir şey soracağım. Aynı konu içinde, merak etme, değiştirmeyeceğim konuyu. Çünkü var anlatacaklarım, biliyorum da. Herhangi bir ürünün sağlığımıza etkisi konusunda akademik ünvanları da böyle çok dolu dolu olan insanların tamamen farklı bilgiler vermesine bir tüketici olarak ben nasıl yaklaşmalıyım? X profesör şöyle söylüyor, Y profesör tam tersini söylüyor. Evet. Ne yapacağım ben şimdi? Bana bir akıl
evet,
ver.
Burada aslında sosyal medyada da atıfta bulunacağım bir konu vardı. Onunla tam aslında çakışıyor.
Ne güzel.
Burada şuna bakmamız lazım. O ilgili dinlediğim profesör ya da dediğiniz gibi sağlık çalışanı, o konunun gerçekten uzmanı mı? Yani bu şu demek. Mesela ben şimdi kendimden örnek vereyim. Ben daha çok Parkinson alanında çalışıyorum. Hı hı. Ve bu alanda akademik olarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ama ben bir tip 1 diyabeti ya da işte başka bir işte kalp hastalıklarında daha özelleşen bir hastalık hakkında konuşmamalıyım aslında. Bu bunu çağrıştırıyor. Çünkü ben bütün okumalarımı, işimden arta kalan sürede tüm okumalarımı ben Parkinson'a göre yapıyorum. Hı. O zaman benim belli yerlerde durmam. Yeni yayınlar çünkü takip edecek bir gücüm yok. Yani
biraz özgeçmiş, evet, mi bakacağız?
Biraz
yani
özgeçmiş
o bilgileri paylaşanlar
kesinlikle
için.
O uzman neyin uzmanı? Buna bakmamız gerekiyor. Ki ben bunu daha diyetetik alanında daha küçültüyorum. Bunun daha dediğiniz gibi doktor versiyonları
tabii
da var.
Ki,
zaten onlar
ki.
Özelleşiyorlar bir alanda. Yani biz her işte beslenmeyle ilgili bir söz söyleyen kişinin dediğine hemen inanmadan önce bir onun geçmişine bir bakmamız gerekiyor. Onun yayınlarına bakmamız gerekiyor. Onun verdiği kaynaklara bakmamız gerekiyor. Bu da yine sosyal medyada çok önemli bir
burada
şey.
Burada bize de, yani yayıncılara da çok büyük görev düşüyor. Çünkü yani tabii TRT kurumu bunu yapmıyor ama diğer medya için söyleyeyim. Kim popülerse, kim daha fazla dinlenme ve izleme oranı elde edecekse, bunun garantisini veriyorsa geçmiş yayın tecrübelerinden dolayı, kim olduğuna bakmadan o yayına çıkartılıyor. Dolayısıyla dediğin gibi işte bu kafa karışıklığının önemli bir etkeni de bu, ne yazık ki. Tabii ki de yani şimdi herkesin de özgeçmişini didikleyemeyiz, o kadar ne zamanımız var, ama sonuçta bu işin editörlüğünü, yayıncılığını yapan insanların belki toplum adına buna biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor.
Kesinlikle.
Bence en önemli yollardan bir tanesi de o. Şimdi bu okur yazarlığı, tabii önce şunu sorayım, arttırmanın yollarını soracağım ama önce Türkiye sadece. Türkiye sence gıda ve beslenme okur yazarlığında, adı da ders gibi ya, hadi not verelim madem adı ders gibi, önüne karne koysa Türkiye'ye ne verirsin?
Bunu
ya
belki,
senden tabii yine 3-5 gibi bir şey beklemiyorum.
Tabii.
Bize bir şeyler anlatmanı
tabii,
rica
tabii.
ediyorum.
Tabii tabii. Şöyle aslında bence gelişiyoruz, büyüyoruz. Çünkü şu açıdan mesela Tarım Orman Bakanlığımızın şu an yaptığı bir çalışma var. Daha sonra yeni bitti diyebilirim. Gıdanı Koru ile ilgili, böyle ismi bu şekilde. Ve aslında burada birazcık daha şeye de baktı. Ne kadar etiket okuyoruz, ne kadar israfımız var, gıda israfımız
ne
var.
Ne çıktı sonuç mesela?
Burada yanlış hatırlamıyorsam sonuçlara göre neredeyse birçok kişi, yani çalışmaya katılan yaklaşık 600 kişi var diye hatırlıyorum. Çok kişi aslında mesela en basitinden son kullanma tarihiyle tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkı bile çok bilmiyordu. Yani çok basit şeylere bile, bildiğimizi düşündüğümüz şeylere bile aslında çok bilmiyoruz. Bu buralarda başlıyor. Çünkü siz bir ürünü ne kadar iyi değerlendirirseniz onu o kadar rahat sofranıza koyarsınız ve aslında o kadar da bildiğinizi de gösterirsiniz. Yani evet, ben güvenli bir gıda tüketiyorum. Ben herhangi bir risk barındırmayan bir gıda tüketiyorum. İşte bu benim için önemli, benim sağlığıma iyi gelebilecek bir gıda gibi, bu şekilde konumlandırıyorsunuz ve sofranıza getiriyorsunuz. Şimdi daha biz buralardaysak ki bu çalışma onun için çok kıymetliydi. En azından bir ses getirmesi açısından. Bunun daha devamının olması gerektiğini düşünüyorum. Bu bence bir başlangıçtı. Şimdi birçok sivil toplum kuruluşu, aynı bizim enstitümüz gibi aslında, ya da başka gıda şirketlerinin de böyle içinde yer aldığı bu tarz çalışmalar artması gerekiyor. Çünkü böyle böyle başlayacak.
Sorumla cevabını yan yana getirdim, sınıfta kaldık.
Gibi, evet.
Gibi. Tamam. O zaman... Evet. Bir sonraki sömestr ya da yıl En azından sınıfı geçmek için, geçer bir not almak için neler yapmamız lazım? Evet. Yani nasıl arttırabiliriz?
Aslında bununla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması'ndan başlayarak anlatabilirim. Tamam. Yani çünkü bu bence politika yapmak için, bir ülkenin bir politika üretmesi için ilk adım aslında durum saptaması yapmaktır. Ve Türkiye Beslenme Sağlık Araştırması aslında çok daha önceden farklı isimlerle başlamıştı ama ben 2010 ve 2017'den örnek vereyim. Bu 5 yıl aralıklarla yapılan bir çalışma ve bunun daha sonrasında da Türkiye Beslenme Rehberi dediğimiz TÜBER oluşturuluyor her iki çalışmadan sonra. Biz aslında şunu anlıyoruz burada. Evet, hani durumu saptadık. Evet, bir mesela artan bir obezite sıklığı var. Çocuklar riskli durumda ama dünyada da bu şekilde açıkçası. Çok farklı bir durumdan söz etmiyoruz. Ama burada şunu görüyoruz. Oluşturulan beslenme rehberleri bence ilk adım oluyor burada. Yani bizim orada halkı nasıl uyardığımız, işte onları nasıl beslediğimiz bilgiyle o beslenme rehberlerinde çıkıyor ve o beslenme rehberlerini ne kadar biz zengin tutarsak aslında sonuçta o kadar değişikliklerini görüyoruz.
Bu vatandaş olarak benim elde edebileceğim, çabuk ulaşabileceğim bir rehberden
evet,
mi bahsediyoruz?
Sağlık bunu? Bakanlığı'nda Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün altında yayınlanıyor bu rehber. Orada herkes ulaşabilir.
Süper, tamam.
Ve buradan aslında hani evde basit bir şekilde neyi değiştirebileceğini, ya bu arada sürülebilir beslenmeyi de içeriyor ya da işte diyabette beslenmeyi de içeriyor gibi aslında birçok konuyu da içeren ve çok kapsamlı bir rehber.
Yeterli de diyorsun yani.
Kesinlikle evet. Tamam. Yani her zaman her rehber gelişmeye açıktır.
Muhakkak canım tabii
ama
ki.
Ama şu an için kesinlikle elimizde olan en iyi rehberlerden birisi. Belki şöyle bir şey yapılabilir. Bu daha çok görünür hale getirilebilir. Burada mesela sizin bana bunu sormanız, bu çalışmayı bilmiyor olmanız bence mesela ilk bizim hatamız oluyor. Bunu herkesin bilmesini sağlamamız
bak,
lazım.
Bak gerçekten İremciğim, ben Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün altında böyle bir dokümana rahatlıkla ulaşabileceğimi ve bu dokümanın da kapsamlı, yararlı, son bilimsel gerçeklerle oluşturulduğunu bilmiyordum. Ben 21 yıldır tamam tarım, gıda, sektörel biraz politik programlar yapıyorum. Bu tarz teknik programları az yapıyorum ama yine de bilmem gerekirdi.
Evet kesin, ama bu birazcık dediğim gibi sağlık profesyonellerinin de göz önünde bulundurması
belki de,
gereken.
Belki
en azından bir basit beslenme eğitimleriyle bu bizim hani danışan görmemizden de başlıyorum. Ya da işte hastanelerde çalışan meslektaşlarımdan bahsediyorum. Onların da birazcık anlatmasıyla ilgili ama bence yani tüm dünyada da bu beslenme rehberlerine olan ilgi son yıllarda
Artıyor mu? Çok arttı
kesinlikle.
Hmm.
Yani mesela şu an bakıyorsunuz Dubai'de, işte Almanya'da, Kanada'da o kadar güzel farklı beslenme rehberleri çıkıyor ki her ülkenin aslında gördüğü o odaklandığı noktayı görüyorsunuz. Kimi etle ilgili, mesela kırmızı etin çok tüketildiğiyle ilgili bir işte diyor ki böyle bir sorunum var ve bununla ilgili diyor ki bitkisel beslenme anlatayım. Kimi diyor ki bende çocukluk çağı obezitesi çok fazla. Hmm. Onun için ben bunu yapayım. Yani herkesin önceliklendirmesi de çok farklı.
Keşke işte bu dediğin dokümanlar, az sonra biraz daha detaylı konuşacağız. Birkaç dakika önce bir üzerinden geçtin sen ama daha fazla sosyal medyada yayınlanan içerikler olsa bu. Keşke, keşke. Peki sadece bu dokümanlara ulaşmak mı gıda ve beslenme okuryazarlığını arttırmanın yolu, başka şeyler? Tam ulaştım o dokümanlara,
evet.
Ve uydum da elimden geldiği kadar. Bitti mi görevim vatandaş olarak?
Aslında daha yeni başlıyor diyelim.
Hadi bakalım.
Şimdi burada şöyle bir şey var. Aslında ilk adım, eğer bununla ilgili genel bir bilgi sahibi değilsek evet okumayla başlayabiliriz ama illaki sorularımız olacak. Çünkü neden? Beslenme kişiye özgü bir şey. Yani biz bunu kendi yaşam tarzımıza göre değiştirmemiz gerekiyor. Her zaman hepimizin rutini aynı olmuyor. Hatta bir kişinin bile 2 gün, 3 gün arda arda 2-3 gün rutini aynı olmuyor.
Doğru.
Biz burada şunu öğreneceğiz. Benim için en iyi ne ve benim için en ulaşılabilir hedef ne?
Kimden öğreneceğim bunu?
Bunu da aslında eğer imkanımız varsa ve yapabiliyorsak bir diyetisyen kanalıyla, işte bu hastanelerde görev alan meslektaşlarım ve özel çalışan kişilerden birebir danışmanlıkla sadece beslenme eğitimi almak için bile görüşülebilir.
Hmm.
Bu da bir adım. Bir de tabii
devlet bu hizmeti ücretsiz veriyor mu?
Tabii hastanelerde
tamam.
Görebiliyorsunuz
tamam,
diyetisyenleri.
Tamam, kusura bakma, bir
evet.
İç soru sordum.
Tabii. Bir de aslında beslenme endüstrisi gibi çalışan sivil toplum kuruluşları da var. Çünkü biz mesela beslenme endüstrisi olarak ana hedeflerimizden bir tanesi gıda ve beslenme okuryazarlığını arttırmak. Bunu yaparken aslında hep paydaşlı çalışmaya çalışıyoruz. İşte kimi zaman etkinliklerimize mesela Gıda Tarım Örgütü'nü, FAO'yu davet etmeye çalışıyoruz. Tarım Bakanlığı'nı davet etmeye çalışıyoruz. Veya onun dışında akademisyenlerimizin akademisyenleri davet etmeye çalışıyoruz. Yani aslında sivil toplum kuruluşları bütün bu grupların farklı beslenmeyle ilgili çalışan farklı grupların tutkalı gibi bir şey diyebiliriz.
Tabii ki.
O yüzden bizim kendi etkinliklerimizde de yaptığımız projelerde de ya da içerik ürettiğimiz içeriklerde de aslında hep bu şekilde bir platform olarak devam etmeye çalışıyoruz.
Şimdi oralardan çıkan sonuçların bana yansıması önemli birazcık daha, değil mi?
Evet.
Yani siz istediğiniz kadar uluslararası kuruluşlar, onların Türkiye temsilcilikleri, büyük küçük ne kadar kuruluşlar bir araya gelin. Çok güzel yerlerde harika içerikler üretin. Günlerce çalıştaylar yapın. Bana ulaşmadığı zaman orada kalıyor işte. Ya da İrem Yakışıklı'nın rafında kalıyor ya da beyninde kalıyor. Bana nasıl ulaştıracağım?
Evet.
Biraz onu anlat.
Buradaki en iyi aslında kısım sosyal medya diyebiliriz. Çünkü sosyal medya artık birazcık daha o görünür olmasını sağladığımız ve herkese ulaşabildiğini sağladığımız o asıl yer aslında bizim için. Ve orada da içerik üretmek bizim için.
Dur oraya geleceğim. Tamam, demek ki yok. Cevabımı aldım, onu detaylandıracağım. Bu arada konuşmayı seviyoruz biliyorsun. Senin böyle akışını, insicamını bozmuyorum değil mi ben?
Ay yok,
tamam.
Kesinlikle.
Ödevimiz daha bitmedi demiştin. Devam ediyordun. İki madde saydın. Birincisi Sağlık Bakanlığı, ikincisi STK'ların bu konuda işbirliğiyle yaptığı çalışmaların sonuçlarının halka yansıması. Başka var mı? Daha devam ediyor muyuz?
Evet, yani burada aslında şeyle...
Arttırma yollarını.
Evet, arttırma yollarından birisi aslında sosyal medya kısmına orada gelmek
geçelim.
İstiyorum.
Süper. Yok,
evet,
gelmeyeceğim. Merak etme. Şöyle bir şey yapacağım. Bütün bunların yaygınlaşması için Türkiye'de uygulanan politikaları bu sefer yeterli görüyor musun? Tabii bu yeterli görüp görmemeyi biraz daha anlamlandırmak için bence dünya ölçeğinden de bir kıyaslama yaparsan herhalde daha fikrimiz net oluşur bizim dinleyiciler olarak.
Aslında burada daha önce bahsettiğim bu rehberler kısmına orada değinmek
tabii
istiyorum.
Ki.
Çünkü bu rehberlere olan ilgi yurt dışında da yani işte Amerika'da özellikle Asya ülkelerinde de çok arttığı için ya da Körfez ülkelerinde biz aslında şunu görebiliyoruz. Yani dünya gerçekten başka bir yere gidiyor ve rehberler gerçekten halka ulaştığı takdirde değişim başlayabiliyor. Orada da mesela rehberlerin daha yalın bir dille, daha doğru bir dille aktarıldığını ya da gerçekten dünyada son konuşulan güncel konuları daha hızlı taşıyabildiğini. Mesela örneğin sürdürülebilir beslenme diyoruz. Mesela bununla ilgili bizim de yine TÜBER'de bir bölümümüz var ama şimdi mesela buradaki anlatım tarzıyla oradaki çok daha farklı. Orada çok daha büyük başlıklarla, çok daha workshoplarla gerekirse bu işte kent dernekleri içerisinde yapılan çalışmalarla çok daha görünür hale getiriyorlar. Yani aslında birazcık daha belki sosyal bir şekilde bunu daha çok grupları içerisine alarak yapılan etkinliklerin çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden belki ileriki yapılan bütün etkinliklerde bu hani hem bakanlık tarafında hem de sivil toplum kuruluşları tarafında daha çok halkı kapsayıcı ve onları da sürece dahil edecek şekilde olabileceğini düşünüyorum. Hani dünyadaki örnekler genelde bu şekilde.
Biz de
birazcık daha orada çekinik gidiyoruz. Yani belki rehberin daha önde tutulması ya da işte sivil toplum kuruluşlarının belki sayısının daha çok artması. Çünkü orada da çok ciddi bir fark var yurt dışı ile aramızda. Ve sivil toplum kuruluşlarına olan güven de artması gerekiyor. Yani burada gerçekten içerik üretmek çok zor. Bu çok ayrı bir farklı bir alan aslında. Hani onu belki anlatmak gerekiyor. Ben mesela kendi meslektaşlarımdan farklı olarak tamamen bu alana yöneldim. İçerik üretimi ya da işte bunu daha farklı bir yerden ele almak, beslenmeyi. Aynen. Bunu anlatmaya çalışıyorum ve bu gerçekten benim yolda öğrendiğim bir sürece dönüştü. O yüzden aslında bunun birazcık daha sayısının artması lazım.
O yola arkadaş arıyoruz.
Evet,
şöyle
kesinlikle.
Bir şey var. Sen konuşurken yine aklıma geldi. Şu senin anlattıklarını biliyoruz elimizde olduğu kadar. En azından öğrenmeye çalışıyoruz ama toplumumuzda özellikle beşeri ilaç bilgisinin onda biri kadar şu senin anlattığın bilgi olsa o beşeri ilaçları ödediğimiz parayı da ödemeyeceğiz biliyor musun? Hepimiz ilaç uzmanıyız. Şimdi bak etikete geleceğim. İlaçların prospektüslerini neredeyse son satırına kadar biliriz. Neye yarar? Bu konuda uzmanızdır. Ama işte az önce söylediğin gibi etiket okuryazarlığı sadece o da az bir oranda dedin çünkü. Sadece son tüketim tarihiyle ilgili sınırlı kalıyor. Ama özellikle endüstriyel gıdanın bize kendini gösterebileceği en önemli şey etiket. O nedenle senin de çok düzenini bozmadan şu etiket konusundaki bütün bilgilerini şimdi dökmeni rica ediyorum.
Evet. Şöyle aslında etiket dediğiniz gibi bir gıdanın kimliğini oluşturuyor. Yani bizim nasıl kimlik kartımız varsa onun da kendi kimlik kartı gibi. Ve bir gıda ile ilgili temel özellikleri orada öğreniyoruz. İşte daha önce bahsettiğimiz gibi son kullanma tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi, herhangi bir alerjen...
Ve fiyatı. Bitti bak bu kadar.
Doğru.
Yani tarih o da yarım yamalak dediğin gibi ve fiyattan sonra evet. Tüketici kopuyor.
Kesinlikle.
Kopmamamız için bizi o etikete biraz daha bağlar mısın? Nelere dikkat
evet,
etmemiz
yani
lazım?
Evet yani birazcık daha markette zaman geçirmemiz gerekecek öncelikle. Orada bir raflarda birazcık daha analiz etmemiz lazım. Çünkü belki alerjen bir durumu yoksa kişi çoğu zaman bakmıyor bile. Yani o ürünün içerdiği, yani neler içerdiği etikette. Onun dışında bu tüketim tarihlerinden bahsettim. Alerjen bilgisi dedim. Ona ek olarak belki bu 100 gramı 100 mililitresinde yer alan enerji, işte miktarı, karbonhidrat, kuru protein, miktarı. Yağ miktarı gibi vitamin, mineralleri ya da içerdiği gıda katkı maddeleri gibi birçok alan yer alıyor burada. Ama hani bir de şunu belki altını çizmekte fayda var. Bu da çok aslında yanlış bilinen bir bilgi bizim tarafımızda. Hani paketli gıdanın direkt kötü olarak
Galata meşhur derler ya.
Evet yani evet. Maalesef böyle bir algı var. Tam tersi belki paketli gıdanın güvenli bir gıda olduğunu biraz altını çizmek lazım. Çünkü çok ciddi proseslerden geçiyor bu ürünler ve
işlemlerden
bizim,
geçiyor.
Evet ve aslında ondan sonra bizim soframıza ulaşıyor. Hani orada bunun da altını çizmemiz lazım. Ve daha sonra dediğim gibi bu gıda ile ilgili temel özellikleri biliyoruz o etiketle. Peki daha da derine girecek olursak bir sonraki basamakta aslında okay. Bu işin biraz daha didaktik bilgisi diyeyim. Şu aslında şimdi iki şekilde bir paketleme sistemimiz var. Birisi aslında bildiğimiz klasik Avrupa Birliği'nden de bize gelen 2000 yılında ve zorunlu olarak bizim arka tarafta paketin arka tarafında yer alan etiket sistemi. Biz ona direkt ambalaj arkası etiketleme diyoruz. Ve bu Türkiye'de de aslında bunun da kriterleri mevcut. Bunun bir yönetmeliği var. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çıkan Türk Gıda Kodeksi, Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği şeklinde geçiyor. Ve buna baktığımız zaman biz aslında şeyi görebiliyoruz. Hani bir gıdanın etiketinde ne olması gerekiyor? Hmm. Yani bu her yerde aynı olmak zorunda.
Çok küçük İrem. Şimdi sen böyle akademik dillerle anlatıyorsun evet. Ama ben de takdir edersin. Hem yaşadığımı hem de tabii ki halkımızın dilinde sormak zorundayım. Ya 3 punto, 5 punto zaten ambalaj şu kadar. Şimdi 100 miligramında ya da 100 gramında şu kadar protein falan filan. Zor değil mi ya? Seni çok zorluyorum
evet,
farkında.
Evet,
şimdi
haklısın.
Diyeceksin ki o zaman Umut Bey ne konuşalım o zaman. Sen de haklısın ama
evet.
İnan dinleyicilerimizin zihninden bu geçiyordur.
Çok haklısınız. Ben de ona katılıyorum bir yandan. Özellikle hı-hı. Sonuçta sadece nasıl diyeyim hani 20-55 yaş mı diyeyim mesela bu aralık belki birazcık daha rahat okuyabilir ama daha küçüklerimiz için ya da daha yaşı büyük kişiler için çok daha zor. Sonuçta dezavantajlı gruplar diye bir gerçek var Türkiye'de de. Özellikle yaşlı grubu mesela çok ihmal ettiğimiz ve ona göre belki hayatı çok çerçevelemediğimiz bir grup. Şimdi burada belli sıkıntılar çıkıyor ama burada da aslında yeni yeni firmalar şeylere de başladılar. QR kodlarla bunu açıklamaya ya da internet sitesinde bu bilgiyi daha detaylı aynen, vermeye evet. Gibi. Bence ilk hedefimiz bizim birazcık daha şu olmalı. Doğru gıdayı, doğru besini nasıl seçeceğimizi öğrenmek olmalı. Belki daha sonrasında etiket okuryazarlığı konusunda.
Şöyle basitleştireyim mi? Ama yanlış olduğum ilk noktada beni durdur lütfen. Bir, ilk önce kendini tanı. Kendi vücudunu tanı. Neye ihtiyacın var, neye yok, ne eksik, ne fazla. Bunun için yine devletin sunduğu ücretsiz imkanlar var. Başta diyetisyenler olmak
evet.
Üzere bunlara başvur. Ondan sonra elde olduğunca etiketi okumaya çalış ve kendinle ilgili elde ettiğin bu bilgilerle biraz onları bütünleştirmeye gayret göster. Üç, herkesin hani tırnak içerisinde halk ağzıdır bu öcü diye baktığı aslında paketlenmiş gıdalardan da o kadar korkma. Her etikette yazanı da doğru saymamak gerekiyor. Bunun da ciddi bir denetiminde olması lazım. Çünkü işte organik, doğal bir sürü kafa karıştırıcı ne yazık ki kelimeler de kullanılıyor. Bunlara karşı biraz uyanık ol. Son konumuza geldik ama bağlayacağım şöyle biraz da sosyal medyaya daha fazla dikkat et. Peki nasıl şimdi pek çok teyit mekanizması var. Burada isimlerini söyleyemiyoruz ama sosyal medyadaki bir bilgiyi o bilginin sahibinin özgeçmişini biraz didiklemek dışında onu söyledin çünkü.
Evet.
Teyit etmenin yolları var mı?
Evet, kesinlikle şöyle aslında
Bu arada
bir
hepsi doğru
yazıyı
muydu dediklerimin? Hiç
evet
itiraz
evet
etmedin.
doğruydu.
Süper. Teşekkür
Orada
ederim.
sadece belki şunu ekleyebilirim.
Lütfen.
Güvenilir markaların zaten bu denetim mekanizmalarından çok daha rahat geçtiği göz önünde bulundurarak aslında daha bizi iyi tercihler yapmaya zorluyorlar onlar. Yani onun için aslında bildiğimiz iyi güvenilir markaların seçimlerini sağlamak lazım.
Süper.
Çünkü yani denetimlerde bizim daha çok karşımıza çıkan kısım aslında biraz da merdiven altı dediğimiz ürünler. Onlara çok güvenmememiz gerekiyor dediğiniz gibi. Orada hani bakanlık personeli yetişmeye çalışıyor tabii ki ama eksik kalınan noktalar çok fazla.
Haklısın.
O yüzden evet.
Evet, başka teyit mekanizması var mı?
Evet, orada da şöyle söyleyebilirim. Mesela karşımıza bir yazı alalım. Yani bir sosyal medyada geziyoruz ve bir haber çıktı karşımıza. Önce ilk bakmamız gereken şey bir kere yazının güncel olup olmadığı. Çünkü bilim, özellikle beslenme bilimi çok hızlı değişiyor. Ve bu değişme şekli de aslında tabii spekülatif şeylere de çok sebebiyet verebiliyor. Yani örneğin mesela başka hiçbir şeyde yoktur belki bu kadar. Mucizevi besin arayışı.
Şimdi İrem, çok özür dilerim. Dediğini
Evet.
unutma da, tarih güncel olsun dedin
Hı.
ya. Şimdi sen sanırım sosyal medyada, yanlış anladıysam yine düzelt, sosyal medyadaki bilimsel içeriklerin, şimdi bir rapor var, basarsın hangi tarihte yazılmış görürsün. Ben ondan bahsetmiyorum değerli kardeşim. Sadece kare bir
Evet.
görsel, içinde ne zaman yazıldığı belli. Ha, şunu görebiliyorum, 3 saat önce mi paylaşılmış, 15 gün önce mi paylaşılmış? Senin demek istediğin bu değil ama.
Evet,
Değil
benim dediğim
ama benim
evet.
muhatap olduğum bu.
Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani şöyle başlamak gerekiyor aslında. Yazının kaynağının güncelliği diyelim o zaman. Bu çok daha
İnşallah
anlaşılır
kaynak
mı?
gösteriyorlarsa o
Evet,
da.
kaynak gösteriyorlarsa
O
zaten
zaman
ona hiç
şunu
itibar
diyelim mi?
etmemek
Kaynak
lazım.
gösterilmeyen hiçbir şeye gönül rahatlıyor diyor musun?
Kesinlikle, kesinlikle.
Ya bir tane
Evet.
bir görsel kare şeklinde koydu oraya, şunu tüketin ya da tüketmeyin dedi. Altında, sağında, solunda bilimsel bir kaynak yoksa çöp müdür?
Öyle diyebiliriz.
Bitti, tamam.
Çünkü bizim aslında kanıta dayalı ve bilimsel altyapısı olan bilgiyle işimiz var her
Tamam.
zaman.
Şimdi oldu. Kaynağı verdi ama yetmez. Şimdi o kaynağa gidiyoruz.
Evet, o kaynağın da güncelliğini
Tamam.
sorguluyoruz. O çünkü üzerine çok fazla daha çalışma eklenmiş olabilir. O bilgi artık eskimiş olabilir. Onun için bizim önce bakacağımız şey kaynaktan sonra güncelliği oldu. Bilgiye baktık. Evet, kaynağı var. Güncel. Kaynakta belki bir de şunu da ekleyebilirim. Kaynağın yanlı olup olmadığı da bizim için çok önem taşıyor. Çünkü bunu
Nasıl?
nasıl anlayabiliriz? Aslında bir ürüne ait bilgiyi verirken ya da işte bir diyet çeşidine ait bilgiyi verirken neredeyse metiyeler dizercesinde bir anlatım varsa ve çok
Biraz medya okur
fazla
yazarlığına da giriyor
evet
bu iş.
teşvik çok ciddi bir şekilde
Beni al
varsa
diyorsa yok, orada bir şey
kesinlikle
var
yani
diyorsun.
orada diyeceğiz ki yani hiçbir şey bu kadar hızlı ve hiçbir şey bu kadar aslında güvenilir olamaz diyeceğiz. Çünkü biz her zaman şüpheyle bakmamız
Onu
gerekiyor.
Türk halkı çok iyi anlar. Ya bir şey
Evet.
reklam kokuyor mu,
Evet,
kokmuyor mu çok iyi anlar
kesinlikle.
İremciğim. Bu son bir şey daha
Evet,
alayım
bir
varsa önemli.
sonrasında da şöyle diyebilirim. Doğru uzmanı bulduk, güncel kaynağı bulduk, kaynağı da kontrol ettik. Ve burada en çok dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi de bu mucizevi terimler. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü detoks içecekler, işte yağ yakan kürler ya da böyle çok ciddi bir hastalık veya işte bir durumla ilgili çok ciddi bir işte ya iyileştiriyor ya da buna sebep veriyor, sebep oluyor gibi çok ciddi anlatımlar varsa bunlardan da uzak durmamız gerekiyor. Aksi takdirde bu bizim için biraz da cep yakan da bir şeye dönüşebiliyor.
İrem, harika anlattın. Çok teşekkür ediyorum. Sürem de doldu. Ben hani gözüm sürekli saatte olur. Ama bu sefer gerçekten o kadar güzel anlattın ki içeriden uyardılar artık bitir diye. Şimdi bir. Beslenme Enstitüsü neler yapar? Bunların hepsini konuşacağız. Bak, bana yayında söz vereceksin. Tamam mı değerli kardeşim?
Tabii.
Anlaştık mı? Şimdi bu konular dışında kalan çok fazla başlık var, bunu biliyorum. O başlıklarla birlikte Beslenme Enstitüsü'nün neler yaptığını, faaliyetlerini lütfen kusuruma bakma, bir sonraki yayında konuşalım. Çünkü süremi aştım. Çok teşekkür
Tabii ki.
ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
İyi bayramlar
İyi
diliyorum.
bayramlar.
Senin nezdinde tüm çok değerli ailene, enstitünün çok değerli mensuplarına, görev aldığın meslek grubuna ve tüm halkımızın da tabii ki bayramını buradan en içten dileklerimizle kutluyoruz. Uzman diyetisyen İrem Yakışıklı ile beraberdik. Çok da güzel bir sohbet ettik. Bu keyfi kulaklarınıza da yansıtabildiysek ne mutlu bizlere diyelim. İyi bayramlar dileklerimizle İrem kardeşimle birlikte huzurlarınızdan saygıyla ayrılalım. Neşeniz bol, ürününüz bereketli, bayramınız mübarek olsun efendim. Hoşça kalın.
toprağın sesi.